Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, Bir Sahurdan Sehre programında daha sizlerle beraber olmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Her programda olduğu gibi bu programımızda da bir konuğumuz sizlere misafir olacak ve sözün güzelini, nasihatin güzelini sizlere belli bir konuda aktarmaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz değerli bir kardeşimiz Profesör Doktor Necdet Tosun. Hoş geldin Necdetciğim.
Hoş bulduk hocam.
Şimdi sizlerle yapacağımız bu Sahurdan Sehre programında benim özellikle üzerinde durmak istediğim konu manevi önderlerin, abide kişilerin toplumdaki önemi, sosyal hayatın yönlendirilmesinde ve oluşumunda ve sağlam bir zemine oturtulmasında sözüyle, sadece sözüyle değil, özüyle, davranışlarıyla, nasihatleriyle, her yönüyle örnek olmuş ve peşinden insanları ve toplumu sürükleyerek bizim istediğimiz kıvamda bir toplumun oluşmasını sağlamışlar. Dolayısıyla burada size sormak istediğim esas konu, yani toplumsal hayatın istediğimiz kıvamda şekillenmesinde bu manevi önderlere duyulan ihtiyaç nedir, niçindir? Ondan sonra konuyu esas tabii son dönemin gönül sultanlarından ve hepimizin yolunu aydınlatan Mahmud Sami Efendi Hazretlerine konuyu getireceğiz. O yüzden ben konuya böyle girelim istedim.
Eyvallah hocam. Hocam malum haliniz psikolojide rol model diye bir şey var. İnsanlar örnek alacakları şahsiyet ararlar. Eğer önüne gerçekten ahlakıyla, irfanıyla, hizmetiyle topluma önderlik etmiş, faydalı işler yapmış güzel insanları koyarsak gençler, insanlar bunlara benzemek ister. Onları örnek alır. Rol model olarak onları alır. Ama böyle insanları tanıyamazsa toplum, bunlar topluma tanıtılmazsa gençler topçuyu, popçuyu, artistleri örnek alır. Hatta çocuk ufakken, mesela 4-5 yaşındayken ne olacaksın büyüyünce diye sorsak, kız ise anne olacağım der, erkek çocuğu ise baba olacağım der.
Çünkü onlar için de evet, onların gözünde rol model onlar.
Rol model odur.
O yüzden demişler ya, anasına bak kızını al, babasına bak oğlunu al.
Evet. Sonra ilkokula başlar, öğretmeni tanır. Ve öğretmenini severse artık ilkokula giden çocuğa büyüyünce ne olacaksın diye sorduğumuz zaman öğretmen olacağım der. Rol model değişti, öğretmen oldu. Yahut da doktor olacağım der. Çünkü doktora gitmiştir. İşte doktor ona ilaç vermiştir. Onun iyileşmesine yardımcı olmuştur. İşte bembeyaz önlüklü herkes hocam diyor veya doktor bey diyor, saygı duyuyor. Rol model doktor veya öğretmen olur. Biraz büyüyünce, ortaokul liseye geçince işte televizyonun vesairenin, kültürün tesiriyle önüne güzel bir şahsiyet konmazsa buna benzer diye bakar, işte topçu, çok para alıyor topçular, futbolcular. İşte manken, artist, yani halkın iltifat ettiği, alkışladığı kim varsa onları kendine örnek alır. Ve onlar da birçoğu gafil insanlardır veya işte nefsine uymuş insanlar olabilir. Topluma bir çok ciddi bir hizmeti olmayabilir. İşte bu anlamda gençlerin önüne, genç orta yaş fark etmez, bütün toplumun önüne böyle İslam'ı efendim ahlakıyla, adabıyla yaşayan, topluma faydalı işler yapan böyle abide şahsiyetlerin rol model olarak konması çok önemli.
Şimdi Necdet'ciğim, bu çok güzel bir konuya temas ettin. Zaten her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Yani herkesin erişmek istediği bir hedef, rol model vardır. Hedef bir kişilik vardır. İşte o hedef kişiliğe bizim sağlam dört dörtlük modelleri örnek olarak koymamız lazım. Ama burada tabii Türkiye'de maalesef bu iletişim araçları ve bunlarla topluma takdim edilen rol modeller kimlerdi derseniz, işte maalesef Batı kültürüne özenti duyan ve onların başrolde oynattıkları bugün bizim gençlerimize ve çocuklarımıza örnek olarak gösteriliyor. Marifet iltifata tabi, iltifatsız meta zayi. Şimdi hangi tür insana iltifat ederseniz toplumsal beğeni ve yöneliş ona göre olur. Ben talebeyken Mustafa Üstündağ Milli Eğitim Bakanı, o zaman okullarda Osmanlı padişahlarının resimleri asılıydı. Bunların hepsini kaldırttırdı. Dedi ki çocuklar bu Osmanlı sultanlarının resimlerini asılırsa onlara benzemeye çalışırlar. Onların yerine İttihat ve Terakki'nin ne kadar Paris'e gidip de geldikten sonra Türkiye'nin temeline dinamit koymuş adamlar varsa onların resimlerini astırdılar. Yani resim deyip geçmemek lazım. Tabii. Film deyip geçmemek lazım. Bugün esas bana göre bizim sorumluluğumuz doğrudur. bizim inisiyatifimizde olmayan bu kurumsal iletişim araçları, toplumsal iletişim araçları, iletişim teknolojisi bizim elimizde olmadığı için onların takdim ettiği insan tipleri, rol modeller bugün en mazbut bir ailenin çocuğunu bile elinden çalabiliyor. Hatta kültür emperyalizmi öylesine azgın ve ısrarlı ki kundaktaki bebeğe bile göz dikmiş konumda. Evet. Dolayısıyla bugün bizim ey iman edenler, Allah'tan korkun. Önce nefsinizi, sonra ailenizi, sonra da çocuklarınızı yakacağı taş ve insan olan cehennem ateşinden koruyun. Burada büyük bir sorumluluğumuz var bizim ebeveyn olarak. Ama bunu Freud bile söylemiş. İnsanda üç tür kişilik var. Bir adamın iç benliği var. Karnında 40 tane tilki dolaşır. Hiçbirisinin kuyruğu öbürüne demez. Onu bir Allah bilir, bir de kendi bilir. Bir ikinci kişiliği var. Maskeli benlik, rol benlik. O da toplumda insan toplumun beğenebileceği tavırları sergiler. Toplumsal kınanmaya uğrayacak noktalardan, davranışlardan kaçınır. Ama bir üçüncü hedef daha var. Bir de herkesin erişmek istediği süper ego var. İşte bizim o süper egoya kamil modelleri koymamız lazım. Bu konuda da sufilerin çok güzel bir ölçüsü var. Diyorlar ki, kamil insan yanına yaklaştıkça sizin gözünüzde büyüyor ve sizi tavırıyla, davranışıyla, sözüyle, hal ve hareketleriyle, giyimiyle, kuşamıyla, nezaketiyle sizi büyülüyorsa bilin ki o adam büyük adamdır. Onun eteğinden yapışın ve arkasından gidin. Fakat maalesef çoğu insanlar dışarıdan çok yüce gözüküyor. Sonra yaklaştığın zaman cücelleşiveriyor. Niye? Yaklaştığın zaman adamın kalbur gibi delik deşik olduğunu görüyorsunuz. Adam, evet biz geriden görüyoruz ki bu adam tam kitabın kavli üzere bir adam. Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygun yaşıyor. Allah'a kul, Habibine ümmet olma yolunda gibi gözüküyor. Sonra biraz yaklaştığınız zaman adam bakıyorsunuz hiç de öyle değil. Hatta bazen ben öyle diyorum. Keşke geriden çok iyi tanıdığım insanları yaklaşıp da tanımasaydım. Dağ yanına varınca küçülüyormuş.
Evet.
O yüzden bu ölçümüz de tabii bu. Bu anlamda işte toplumun bu tür önderlere olan ihtiyacı. Evet, Necdetciğim.
Evet hocam, işte bu mühim şahsiyetleri, gerçekten topluma faydalı hizmetler yapmış insanları kitaplarla, filmlerle, efendim dergilerde, gazetelerde bunları insanlara tanıtmak lazım. Bunları öne koymak lazım ki insanlar bunlara özensin. Yoksa işte kime özenecek? Yani ne idüğü belirsiz kişilere peşine takılıp gidiyor veya onlara özeniyor. Onlar gibi olmak istiyor insanlar. Onun için bu tip böyle gerçekten 20. yüzyılda yaşamış büyük şahsiyetler var, mühim şahsiyetler. Fikirleriyle, eserleriyle, yazdıklarıyla, yetiştirdikleri talebelerle gerçekten topluma önderlik etmiş. İşte bunlardan birisi de Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri.
Allah rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Evet.
Şimdi Sami Efendi Hazretleri aslen Adanalı. Adana'da çok zengin bir aile çocuğu.
Osmanlı Ramazanoğullarından biri. Ramazan çok köklü bir aile tabii.
Ve İstanbul'da Darül Funun'da hukuk fakültesini okuyor. Daha sonra tasavvufa yöneliyor. Bir derviş oluyor.
Birincilikte bitiriyor.
Evet. Ve ailesinden kalan mirası hiç almıyor. Orada Adana'da hektarlarca tarlaları var, arazileri var. Hatta Adana'nın içinde birçok dükkanları varmış. Bir imza ile dükkanları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağışlamış Sami Efendi. O babasından, dedesinden kalan dekarlarca, hektarlarca araziyi almamış. Şimdi bunu söylemek kolay hocam da.
Yapması zor.
Yani yapmak zor. Bugün kardeş kardeşi mahkemeye veriyor. Sana çok gitti mirasa, bana az geldi diye. İnsanlar, kardeşler birbirini mahkemeye veriyor. Onun için bu çok önemli bir şey. Bir kuruş almamış ya ve Tahtakale'de bir dükkanda muhasebe tutarak.
Necdetciğim, fazilet menfaatların çarpıştığı yerde ortaya çıkar. Evet. Şimdi Mevlana Selahaddin Zerku bile yolda yürürken bakmış. Köpek yavruları birbirlerinden oynaşıyorlar, sevişiyorlar filan. Selahaddin Zerkup demiş ki, ya Efendi Hazretleri şu eniklere bak. Bizim dervişler böyle birbirleriyle sevişmiyor deyince hemen oradan bir kemik parçası bulmuş Hazreti Pir. O sevişen köpeklerin arasına atınca bütün köpekler başlıyorlar boğuşmaya. Bu kemiği sen alacaksın, evet. Ben alacağım.
Dünya menfaati girince maalesef araya kardeş kardeşi mahkemeye,
evet,
veriyor.
Evet.
Sonra Sami Efendi Hazretleri çok iyi Fransızca bilmesine rağmen mecbur kalmadıkça Fransızca konuşmazmış. Bu da önemli çünkü 20. yüzyılda Osmanlı çökmüş, Cumhuriyet yeni kurulmuş, Batı'da teknolojik ilerleme var ve insanlarda bir Batı kompleksi, bir aşağılık kompleksi, Batı hayranlığı var. Hatta 90'lı yıllarda Türkiye'de Amerikan Rüyası diye bir şarkı vardı. Amerikan Rüyası. Allah aşkına şu anda o şarkıyı söyleyen kalmadı. Amerika'nın, Batı'nın ne kadar üçkağıtçı olduğunu artık insanlar görmeye başladı. Ama 90'lı yıllarda ben o şarkıyı hatırlıyorum. Amerikan Rüyası diye. Şimdi öyle bir dönemde yaşayan Sami Efendi Hazretleri çok iyi Fransızca bilmesine rağmen Fransızca'ya veya Batı'ya hiçbir özentisi yok. Hatta önüne getirilen ilaçlarını bile işte sarı hap, kırmızı hap dermiş yani onların Latince ismini kullanmamak için. Sonra bir nezaket insanı Sami Efendi Hazretleri. Mesela bizzata para yardımı yapıyormuş Sami Efendi. Demişler ki etrafındakiler Sami Efendi'ye, efendim sizin para verdiğiniz bu kişi çok lüks bir lokantada yemek yiyor. Sami Efendi, madem lüks lokantada yiyor, daha fazla vermek lazım. Bu para, verdiğimiz para ona yetmez demiş. Parayı arttırmış. Birçok kişi, biz ona işte karnı doyursun diye para veriyoruz, o lüks lokantada yiyormuş diye kızar, parayı kesebilirdi. Ama Sami Efendi öyle değil. Daha da arttırıyor. Madem oraya
daha çok ihtiyacı var
diyor, parayı arttırıyor. Yani Sami Efendi böyle bir nezaket insanı. Yine birisi gelmiş yurt dışından, bir sohbet olmuş İstanbul'daki Sami Efendi'nin evinde. O zat demiş ki, efendim çok mutlu oldum ben bu sohbetten. Hatıra kalsın diye buradaki sohbette bulunanların isimlerini bir kağıda yazmak istiyorum. Peki demiş Sami Efendi. Efendim sizin isminizi nasıl yazalım demiş. Sami Ramazanoğlu yazarsınız demiş. Efendim başına sonuna ne ekleyelim? Mahmut Sami Ramazanoğlu deyin madem. Efendim demiş, Nakşi Meşayih'inden Ramazanoğlu Mahmut Sami yazayım mı? Yok demiş. Çok ısrar ediyorsanız Derviş Sami yazın. Derviş bile olamadık ama Derviş Sami yazın madem demiş. Yani böyle bir tevazu.
Tevazu. Melamet anlayışının güzelliğine bakın.
Sonra o dönemde böyle kendini şey zanneden birisi bir talebesini göndermiş Sami Efendi'ye. Demiş ki, bana zamanın kutupluğu verildi. Sami Efendi'ye söyleyin, o da bana mürid olsun diye talebesini göndermiş. Sami Efendi bunu duyunca, bize mana aleminde henüz bir işaret olmadı. Bir işaret gelirse gelir intisap ederiz inşallah deyip nazik bir şekilde adamı savuşturmuş. Yani biz olsak daha belki kaba bir şey söyleyebilirdik. Ama Sami Efendi'nin şeyinde, üslubunda öyle kabalık yok. Hep nezaket. Keza işte Erenköy'den trenle Kadıköy'e geliyor. Kadıköy'den Karaköy'e vapurla geçecek. Her sabah bozuk para verirmiş. Yani oradaki gişede birkaç saniye bile, çünkü büyük para verseniz gişedeki memur
bozulacak para, artanını verecek filan. Siz gerideki insanların vaktini çalacaksınız.
Evet, vaktini çalacaksınız. Her gün bozuk para verirmiş. O gişedeki memur da tabii dikkatini çekmiş bu durum. Böyle bir nezaket, kul hakkına dikkat. Bir gün elini öpmek istemiş Sami Efendi'nin, gişe memuru. Sami Efendi elini yavaş çekip bir namaz takkesi vermiş. Yani namaza başlayın diye demek istiyor aslında. Biz adam namaza başlamış, anlamış mesajı, namaza başlamış. Bir süre sonra tekrar o gişe memuru elini öpmek istemiş. Bu sefer de Sami Efendi bir tesbih çıkarıp vermiş. Yani tasavvuf yoluna girin demek istiyor. Hiç söylemeye gerek yok. Anlayan anlar diye. Yani böyle bir insan. Keza
ya şimdi bu güzel insanlar ihsan üzere yaşadığı için, Allah'ı görür gibi yaşadıkları için hayatlarının her anı, tebessümlerinden sükutuna kadar ihsan. Şimdi biz asistanlığımız döneminde dedik ki, ya bu Osmanlı bakiyesi, büyüklerimizi ziyaret edelim, onların nasihatlerini alalım, bize ne tavsiyede bulunacaklar. Mesela Abdullah Şeref Güzel Yazıcı, Abdurrahman Şeref Güzel Yazıcı, Gönenli Hacı Mehmet Efendi Hazretleri, hepsi rahmeti rahmana
Allah rahmet eylesin,
İntikal ettiler. Allah şifaatlerine nail eylesin. Hasan Efendi Hazretlerine de ziyarete gittik Erenköy'de. Efendi Hazretleri ta dış kapıda bizi karşıladı. O yaşında. Evet. Ulema evimize geliyor diyerek. Ne bizim ulemalığımız ne de asistanız. Yani işin çırağı konumundayız. Ama onun onuru edişine, nezaketine, sonra hizmeti hiç başkasına yaptırmaz. Kendisi yapar. Kendisi dağıtır, ne dağıtacaksa. Böyle bir güzellik, böyle bir özellik. Ayrı evet. Bir şey. Letafet.
Mahiris Hoca rüyasında Yunus Emre Hazretleri'ni görmüş. Yunus Emre Hazretleri demiş ki, Mahir Hoca, tasavvuf dersi anlatıyorsun. Anlattıkların yaşama zamanı gelmedi mi? Sami Efendi'ye gidin, ders alın. Yunus Emre söylüyor. Sabah uyandım diyor Mahir Hoca. Bir abdest aldım diyor. Sami Efendi'ye gittim. O da Erenköy'de oturuyormuş. Sami Efendi'nin evine girdim diyor. Kapıda karşı buyurun dediler. Bir kahve ikram ettiler diyor. Ben diyor konuyu açmak istiyorum ama nasıl açacağımı bilemiyorum. Nereden gireyim lafa diye. Derken Sami Efendi demiş ki, Mahir Efendi, yoksa Yunus Emre Hazretleri akşam size de mi geldi? Bana da geldi, beraberdik akşam. Deyince elindeki kahve düşmüş Mahir Hoca'nın yere. Neyse bir bez almış Sami Efendi, zarar yok demiş. Yeri silmiş. Ondan sonra diyor bana ders telkin etti, ders verdi diyor. Bu şeyi Bandırmalı Nazım amcanın da bulunduğu bir mecliste Mahir Hoca kendisi anlatmış.
Ya,
bu rüya hadisesini.
Enteresan bir şey. Allah Allah ya Rabbi.
Yine Sami Efendi Hazretleri bir nişan cemiyetine çağrılmış. Nişan cemiyetinde işte damada yüzük takacak. Belki öteki odada geline takılacak falan. Fakat tepsideki yüzükler altın yüzük. Erkeğe de altın yüzük dinen uygun değil. Hemen kendi parmağındaki gümüş yüzüğü çıkarmış Sami Efendi. Damadın parmağına takmış. Bu demiş size nişan hediyemiz olsun. O altın yüzüğü de hanımınıza hediye edersiniz. Çok nazik bir şekilde. Yani
ya, Allah
işte
Allah.
Orada nereden bu çıktı, bu böyle şey olur mu, işte haramdır erkeğe falan derse o nişan cemiyetinin tadı kaçacak. Öyle demiyor. Kendi parmağındaki gümüş yüzüğü damada hediye ediyor. Yani nezaket, nezaket, nezaket. Sami Efendi Hazretleri'nin şeyi hep bu. Hatta torunu Mahmut Kirazoğlu anlatmıştı. Erenköy'de semt pazarına çıkardık diyor. Dedeciğimle diyor. Çıkardık. İşte elma, armut veya sebze bir şeyler alınacak. Mesela bir portakal alırdı veya mandalina alırdı. Çantaya koyacak. Bakardım biraz çürüğü var. Dedeciğim o biraz çürük. Dediğim zaman oğlum artık elimiz değdi. Almazsak gücenir.
Nasibimiz bu.
Nasibimiz bu ve elma gücenir diyor veya mandalin gücenir bize diyor. Elimiz değdi artık diyor. Yani bu nezaket, bu incelik demek ki orada başlıyor. Keza Sami Efendi Hazretleri dermiş ki çaya bir tane şeker atarsak, kesme şeker, az gelir tadı. İki tane atarsak çift makbul değildir, tek daha makbuldür. Çünkü hadiste innallâhe vitrun yuhibbul vitra. Allah tektir, teki sever diyor. Çift atmak makbul değil. Üç tane atsak o zaman da çok tatlı olur. O zaman demiş bir tane atın, ikinci şekeri de ikiye kırın, üç olsun, öyle atın. Yani teke uymak için. Bunlar detay gibi gelir bazı insanlara ama işte incelik,
hassasiyet
detayda başlıyor.
Evet.
Buralarda böyle şekerin sayısı gibi detaylarda hassas olmayanlar daha önemli işlerde de olmuyor.
Zerafet, rikkat detaylarda belli olur. Teferruatta belli olur.
Evet.
Tabii. Allah Allah.
Yani hocam biz Sami Efendi Hazretleri'ne yetişemedik. Yani Sami Efendi Hazretleri 84 senesinde vefat ettiğinde ben daha ortaokulda bir çocuktum. Ama işte kitaplardan okuduğumuz, duyduğumuz, büyüklerimizden dinlediğimiz bazı hatıralar var. Mustafa Eriş abi sağ olsun derliyor işte hatıraları. Birkaç cilt oldu. Efendim başka bazı kitaplar da var bu konuda. Oralarda okuduğumuz veya dinlediğimiz şeylerden gerçekten çok kibar, nazik bir insan ama bir o kadar da mücahit bir insan.
Evet.
Çünkü Sami Efendi Hazretleri'nin irşada başladığı dönem Türkiye'de işte Cumhuriyet dönemi başlamış. Din eğitimi yasaklanmış. Ardından Menemen hadisesi olmuş. Sami Efendi Hazretleri'nin şeyhi Esad Efendi Hazretleri bir şekilde kumpasla efendim şehit edilmiş. Allah diyenin yallah diye hapse atıldığı bir dönem. Hatta Sami Efendi bir şehre gidiyor. Oradaki eski dostlarına, eski ihvan dostlarına telefon açıyorlar. Biz geldik falan diye. Adam korkusundan biz o işleri bıraktık artık diyor. Sohbet muhabbet o işleri bıraktık korkusundan. Böyle bir dönemde Sami Efendi Hazretleri hiç korkmadan sessiz sakin ev sohbetiyle vesaireyle böyle irşadına devam etmiş bir insan. Yani birçok kişinin efendim bu baskılardan dolayı sohbetleri bıraktığı, dini eğitimi terk etme noktasına geldiği bir dönemde Sami Efendi Hazretleri hiç korkmadan irşadını sessiz, sakin devam etmiş bir insan. Bu bir cihattır.
Evet.
Yani bu kolay bir şey değil. Kelleye koltuğa almaktır çünkü.
Tabii.
Şimdi herkes konuşur. Şimdi adam televizyon kuruyor, İslam'ı anlatıyor ki hiç kimse de çünkü bir şey demiyor, demokrasi var. Ama o zamanlar 1930'lu, 40'lı, 50'li yıllarda böyle değildi.
Tabii cesaret ve yiğitlik zor zamanda belli olur zaten.
Evet.
Bu en sıkıntılı hengamede Allah demek yasak, ahlak demek yasak diyenler 6 ay hapiste cezalandırılıyor. Türkiye bu zulmü çok yaşadı.
Evet.
Ama marifet işte o gün meydanlarda dipdiri ve yürekli olmak.
Zor zamanda i̇şte, konuşmak evet marifet. Yani, kolay zamanda herkes konuşur.
Evet. Evet çok Allah razı olsun yani ne kadar güzel bir şey. Sohbeti şimdi biz birinci bölümünü burada noktalayalım Necdet'ciğim. İkinci bölümünde yine Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin bir de böyle çok insanların iliklerine işleyen. Hani insan kulaklarından sulanır derler ya. Öyle derin, öyle işli, öyle samimi nasihatler var ki o nasihatler kulaktan giriyor ama ta yüreklere yerleşerek insanın belki de bir sohbet bütün hayatını değiştirebilecek kadar etki meydana getiriyor muhatabında. Hassam Efendi Hazretleri'nin hayatından kesitleri bize sundunuz. Bunlar esasında var ya, Evliyaullah'ın hayatında İslami hiçbir emir sadece sözde kalmamış. Öze yerleşmiş ve davranışlara yansımış. Neye inanıyorlarsa, neyi biliyorlarsa onu en güzeliyle de hayatlarına yansıtmışlar. Bu infakta böyle, efendim dikkatte böyle, hatta zamanlamada mesela Hasan Efendi Hazretleri öyle bir dakik ki her gün millet aynı saatte aynı yerden geçer, millet saatini ona göre ayarlarlarmış. Ne bir dakika önce ne bir dakika sonra. Böyle bir dikkat ve rikkat. O yüzden bu insanların her söylediği şey kalıcı olmuş. Çünkü sadece dilden söylememiştir. Gönülden söyledikleri için insanların ta iliklerine kadar işlemiş ve o insanda ömür boyu kalıcı izler bırakmış, derin, hikmetli sohbetleri var. Bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz? Mesela benim 19. asrın tabii bizim için çok talihsiz bir asır. Her yönde çökme başlamış. Siyasette çökme, kültürde çökme, ilimde çökme, irfanda çökme. Bu çöküşü durdurmak için o zaman 4 tane büyük burada şey var, tekke var. Sanki bu tekkeler birbirlerinin arasında bir iş bölümü yapmış gibi. Gümüşhaneli dergahı Darül Hadis gibi faaliyet göstermiş. İsmet Efendi dergahı efendim hukuk fakültesi gibi İslam fıkhında şey yapmış. Efendim öbür taraftan geliyorsunuz Kelami dergahı. İşte bu Hacı Esad Erbili Hazretlerinden gelen şey. Bunlar da tefsire ağırlık vermişler. İşte cerrahi tekkesi zikir ve
musiki.
Dini musiki. Esas zikir ritüellerini, orada okunan ilahileri filan. Zikir nasıl yapılır? Zakir başının fonksiyonu nedir? Orada okunan ilahileri günümüze taşımışlar. Böyle bir de fonksiyonları var. Bu konuda neler söyleyebiliriz?
Bu tekkelerin tabii ki hepsi hocam birbirini tamamlamış hakikaten o dönemde. Birinin öne çıkardığı, biri belki hepsi önem veriyor ama hepsi birbirini destekleyen, birbirini tamamlayan kurumlar olmuşlar. Musiki de lazım, tefsir de lazım, fıkıh da lazım. Ve Osmanlı'dan o İslam kültürünü ve tasavvuf kültürünü yeni nesillere bir şekilde bu insanlar aktarmışlar. Yani bir köprü olmuşlar o zor zamanlarda. Onun için gerçekten çok önemli hizmetler yapmışlar. Sami Efendi Hazretleri tabii birçok eserler yazmış bu arada. Musahabe isimli 6 kitaptan oluşan eseri sohbetler aslında. Diğer eserleri de bir kısım peygamberlerin hayatları var. Bir kısım
Yusuf suresi var, Bakara suresi var, Fatiha evet tefsiri var. Evet.
O şekilde mesela Enfal suresi
evet
tefsiri gibi. Genellikle Mehmet Vehbi Efendi'nin Hulasatül Beyan tefsirinden, Ruhul Beyan'dan, Kadı Beyzavi'den ve buna benzer bir kısım Türkçe, Arapça tefsirlerden Sami Efendi Hazretleri böyle önemli gördüğü yerleri seçip sohbetlerinde anlatırmış. Daha sonra bu defterler kitap halinde neşredildi. Mesela Sami Efendi Hazretleri salih insanlarla sohbet etmenin önemi hakkında şöyle diyor. Bizim Adana'da bu kalemun vardır diyor. Bu kalemun hangi nesnenin üzerine gitse onun rengini alır. Otun, yeşil otun üzerine giderse yeşil olur. Kahverengi dalın üzerine giderse kahverengi olur.
Kayanın üstünde olursa kaya rengini alır.
İşte diyor kalp de böyledir. Kalp de, insan kalbi de böyledir. Hangi insanın yanında durursa o insanın kalbinden etkilenir. Onun için salih insanlarla beraber olun ki onların kalbindeki güzellikler sizin kalbinize inikas etsin, yansısın diyor Sami Efendi Hazretleri. Yine şöyle bir sözü var. Diyor ki şeytan vefat etmiş meşayihı inkar ettirme konusunda fazla uğraşmaz. Çünkü zaten vefat etmiş.
Ölmüş.
Artık şu anda evet. Halkı irşat etme durumu kalmamış. Ama hayattaki meşayihı inkar ettirme konusunda daha çok çalışır. Çünkü hayatta olan
fiziken koparacak.
Hayatta irşada devam ediyor. Onlar için daha çok uğraşır diyor.
Ya.
Yani Bayez Bistami büyük insandı ama artık öyle insan kalmadı mesela. Kalmadı der. Günümüzdeki yaşayan evliyadan, meşayihtan, büyük alimlerden koparmaya çalışır.
Şimdi burada tabii bu Necdet'ciğim gerek tabii Hacı Sami Efendi Hazretleri'nin, Esad Erbili Hazretleri'nin, Musa Topbaş Efendi Hazretleri'nin nakşi çizgisinde rabıta çok önemli.
Evet.
Bu rabıta işte bu büyüklerle sevgi köprüsü kurmak. Gönülden gönüle akışı sağlamak. Minel kalbi ilel kalbi sebiyle. Tabii burada en ön plana çıkan sohbet. Ama rabıta da bir özellik daha var. Çoğunda diyorlar ki ölene rabıta olmaz. Esas yaşayana rabıta edilir. Çünkü örnek alınacak. Fakat özellikle bu Nakşi meşayihi, Halidi meşayihi öyle bir edep ve tevazu ile şey derler ki esassız rabıtayı işte Mevlana Halid-i Bağdadi'ye yapın, bu aciz ve fakiri de yanında oturuyor gibi tahayyül ederek rabıta yapın. Halbuki asıl olan esas yaşayan şeyhi örnek alarak. Çünkü bizim kim olursa olsun, yani ölmüşü bugün Peygamber Efendimiz'in niye rabıtaya ihtiyaç duyulmuş derseniz, Peygamber Efendimiz Üsve-i Hasene, Allah'ın kitabı bize onu Üsve-i Hasene diye, en güzel model diye takdim etmiş. Şimdi o modeli hadis okuyarak, Arapça bilecek, onları bilecek, lihyeleri okuyacak ve hangi konuda Allah'ın Resulü nasıl davranmış bunu bilebilecek büyük bir defa ilmi altyapıya ihtiyaç var. Ama yani herkeste bu altyapı hele Osmanlı tebaasında yok. Biz namazda okuduğumuz Fatiha ve Zemmur surelerin bile manasını bilmiyoruz. O zaman böyle bir topluma ne yapacaksınız? Ha, toplumun kitaba ve sünnete uygun, ahlaki kişiliğe ve kimliğine sahip olduğuna inandığı insanlar, yaşayan modeller. Bu bakımdan yaşayan modeller çok önemli ve şeytan esas yaşayan modelle bağımızı kopararak bizi kendi tekeline çekmeye çalışır. Şimdi gidiyorsunuz, evet. Mesela adam tuvaletteki adamla şeytan niye uğraşsın? Meyhanedeki adamla niye uğraşsın? Geliyor namaz kılan adama, camiye girmeye niyet eden, abdest almaya niyet eden adamla uğraşıyor.
Veya Kabe'ye gidenle uğraşıyor.
Kabe'ye gidenle uğraşıyor.
Kavga ettiriyor.
Evet, evet.
Sami Efendi Hazretleri Musahabe isimli kitabının 6. cildinde rabıta bölümü var. Orada diyor ki hocam, rabıtada şeyhi düşünmeye gerek yoktur. Muhabbet kafidir. Seven sevdiğini zaten düşünür diyor.
Ya, tabii.
Çok önemli bir cümle.
Tabii.
Şeyhi düşünmeye gerek yoktur. Muhabbet kafidir, yeterlidir. Seven sevdiğini zaten düşünür.
Zaten
örnek alır. Örnek almak işte rabıtanın özü zaten,
evet.
Örnek almak. Onun için ben bazen talebelere şöyle diyorum. Gençler, rabıta böyle gözünü kapatıp da 5 dakika 10 dakika şeyhi düşünmek o işin bir kısmı. Esas rabıta şudur. Televizyon kumandasını elinize aldığınız zaman şeyhim olsa bu kanala bakar mıydı? Bakmazdı. O zaman ben de bakmayayım diyorsanız sizin rabıtanız var demektir. Veya ev alacaksınız. Krediye ihtiyacınız var. Faizli kredi daha ucuz. Faizsiz finans kurumundan alırsanız biraz daha fazla ödemeniz gerekiyor. Düşünün şeyhim olsa hangisini alırdı? Faizsiz alırdı. Faizi haram. O zaman gerekirse biraz daha fazla ödemek pahasına da olsa ben faizsiz olandan alayım kredi diyorsanız sizin rabıtanız vardır.
Evet.
Yoksa sabah seher vakti rabıta yap 5 dakika 10 dakika ondan sonra her türlü kanalı izle veya git faizli şey al, bu sahtekarlıktır. Gerçek rabıta
şimdi,
o değildir.
Şimdi Mevlana Mesnevi'de buyuruyor ki sevgide şirk olmaz. Yani bir seven var, bir de sevilen var. Eğer bu sen ve ben diyerek bir sevgi gösterisinde bulunuyorsak bu arada sevgi yok demektir. Ama ya seven sevilen de ya da sevilen seven de kaybolun. Teke indiğinde gerçek sevgi var demektir. İşte burada sevgi esasında bir anlamda sevdiğimiz kişinin bütün kişiliği ve kimliğiyle ya biz ona gideceğiz kaybolacağız ya o bize gelecek kaybolacak. Bu noktaya geldiğimiz zaman işte zaten teşebbüh kendiliğinden ortaya çıkıyor. Men teşebbühe bi kavmin fehüve minhum. Kim kendisini bir kavme giyimiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, yemesiyle, içmesiyle, günlük tavır ve davranışlarıyla kendini hangi topluma benzetmeye çalışıyorsa o onlardan sayılır. O yüzden kişi sevdiğiyle beraberdir. Söyle arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. O yüzden Nakşi çizgisinde ki Hüsam Efendi Hazretleri tabii bunun en son temsilcisi ama bu kadar 6 cilt musahabe kitabı yazması da esasında sohbetin ne kadar bu tarikatta hem tekamülü elde etmek için, manevi kemali kazanmak için hem de seyri sülükte ilerleyebilmek için sohbetin şart olduğunu ileri sürüyor. Neden? Peygamber Efendimizin yakın dostlarına niye sahabe denmiş? Allah'ın Resulü ile sohbet şerefine erenler anlamında aynı kökten türemiş. Ha, sohbetin bir başka şeysi var. Gözlü iletişim var sohbette. Yani Evliyaullah'ın nazarı ki Hacsam Efendi Hazretleri'nin gözleri çok keskindi. Gözlerine bakamazdınız. Eğer bir mıhlansa üstünüze helak olursunuz. Öyle insan endişe ediyor. Sonra onlar kalplerin casuslarıdır. Siz söylemeseniz de içinizden geçenleri hissedebiliyorlar. İşte yani Mahir Efendi size ya Yunus Emre Hazretleri size de mi geldi demesindeki evet. Şey. Gözlü etkileşim, sözlü etkileşim zaten çok inandıkları için ve aynı zamanda bağıryanık söyledikleri için söyledikleri her sözün etkisi, sözlü iletişim. Bir de birliktelik var. Bir arada bulunduğunuz zaman İmam-ı Gazali'nin ifadesiyle sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değil. Siz uyan adamın yanında bulunun, sizin de uykunuz gelir. Neşeli adamın yanında size neşe gelir. Hüzünlü adamın yanında siz de karamsar olursunuz. Demek ki sadece mikroplar bulaşıcı değil, haller ve huylar da bulaşıcı. Üçüncüsü de sohbette bu birlikte bulunmanın getirdiği birbirini etkileme meselesi. Evet. Kişilik yansıması meselesi. Ha, sohbette ne var? Sohbette üçü bir arada olduğu için hem gözle, nazarla, hem sözle, hem de bilfil bir arada bulunmakla, göz göze, diz dize bulunmakla olunduğu için sohbet en kestirme, en kısa manevi eğitim yoludur. Evet. Manevi eğitim yolu. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Gözde yakın olanlar gönülde yakın olur. Gözden ırak olanlar gönülden de ırak olur. O yüzden sohbette insanları gözlerde bir araya getirdiniz mi? Bu gözde yakınlık sadece gözde kalmaz. Gönüllerde de yakınlığa sebep olur. O yüzden önemli bir iş.
Bir de hocam Sami Efendi Hazretleri'nin yaşadığı dönem İslam dünyasının parçalandığı bir dönem.
Ya.
Yani Batılılar İslam dünyasının haritasını önlerine almışlar, cetvelle çizmişler. Burası Kuveyt, burası Suud, burası Tunus, burası bilmem ne demişler. Ve işte Osmanlı'yı parçalamışlar. Başlarına birer kukla idareci koymuşlar. İslam dünyası bir araya gelemesin, rahat rahat işte petrolünü, gazını sömürelim diye. Böyle bir dönemde Sami Efendi Hazretleri İstanbul'da Arapça bir kitaptan sohbet yapıyor. Okuduğu kitap İbrahim Sünusi Hazretleri'nin En-Nurul Lami isimli eseri. Küçük bir eser. Eserin önemi şu, İslam dünyası tekrar birlik beraberlik içinde olmalıdır. Bir halife seçmeliler kendilerine, işte onun etrafına toplanmalılar, yoksa batılı bizi parçalar. Birlik olsun ümmet diyen ana fikri kitabın bu. Sami Efendi'nin bu eseri okuyarak sohbet yaptığını Ali Ulvi Kurucu Hoca duymuş. Konya'da o zamanlar Ali Ulvi Kurucu Hoca. Bir gece rüyasında Sami Efendi Hazretleri Ali Ulvi Kurucu Hoca'ya, Ali Ulvi Efendi İbrahim Sünusi Hazretleri'nin En-Nurul Lami isimli eserini tercüme etsek ümmete faydalı olur diyor. Rüyasında. Sabah kalktım diyor. Bir arkadaşın yanına gittim. Kurucu hoca bunları hatıralarını anlatıyor.
Tabii.
Ali Ulvi Hoca. Dedim ki ben böyle bir rüya gördüm. Sami Efendi Hazretleri şu eserin tercümesini bana tavsiye etti. Öyle deyince demiş ki arkadaşı, bugün Sami Efendi'nin damadı Konya'ya gelecekler. Gidelim onunla bir konuşalım. Ömer Kirazoğlu abi. Gittik diyor. Ömer Kirazoğlu abiye selamünaleyküm, aleykümselam daha bir şey demeden Ali Ulvi hocam, Sami Efendi Hazretleri'nin size selamları var. İbrahim Sünusi Hazretleri'nin En-Nurul Lami isimli eserini tercüme etmenizi arzu ediyorlar. Artık hem rüyada hem alenen şey geldi, tavsiye geldi. Tercüme ediyor. Parlayan nur diye Türkçe'ye tercüme ediyor Ali Ulvi Hoca. Birkaç defa da basılıyor. Yani o dönemde İslam dünyasının parçalandığı bir dönemde İslam birliğini savunan, ana fikri bu olan bir eseri hem okuması sohbetlerinde hem de Ali Ulvi Hoca'ya tercüme ettirmesi Sami Efendi Hazretleri'nin bir ittihadı İslam fikrinde olduğunu da gösteriyor.
Tabii. Bu şimdi insanlık için hayırlı ümmet diye biz bir Anadolu'ya giden program hazırladık o zaman. Orada veltekum minkum ümmetün. Bak siz ümmet olmak zorundasınız. Elmalı merhum ümmet kelimesinin iki kaynağı var diyor. Bir, ümkü kelimesinden türetilmiş anne manasına, anne kelimesinden ümmet, aynı anneden doğan kardeşler gibi birbirine yakın olan, karındaş olan, hatta karındaş da değil. Mevlana diyor ki aynı anne babadan doğanlar karındaştır da ama müminler kardeştir, karındaştan daha ileri. Yani bir binanın tuğlaları gibi birbirine destek olan, birbirini seven. Güneşin doğduğu yerde bir müminin ayağına diken battı mı, güneşin battığı yerdeki Müslüman bunu can evinde duyacak. Duymuyorsa bizden değildir. Hadisinde ifade edilen o, bizim sıkıntılarımızı, bütün İslam dünyasının sıkıntılarını paylaşmak, sevinçlerini de paylaşarak büyütmek, sıkıntılarını paylaşarak küçültmek. Bu çok önemli de. İkincisi de imam kökünden türetilmiştir. Ümmet. Veltekum minkum ümmetün, siz insanlığın imamı olacaksınız, lideri olacaksınız, süper güçsüz olacaksınız. Hudutları çizen, savaşları durduran, adaleti temin eden otorite Müslüman olacak hedef. Sonra ama bu hedef nedir? Yed'une ilel hayri. Malum olan hayra insanları davet edeceksiniz. Bu sınırsız ve sorumsuz bir liderlik değil. Sınırlıyor Allah. Ve ye'murune bil marufi. Sonra malum olan iyiliklere insanlığı emredeceksiniz, teşvik edeceksiniz. Ve yenhevne anil münker. Ve bilinen kötülüklerden de insanlığı uzaklaştıracaksınız. Üç tane temel, böyle ne diyelim ona, formatları çizilerek bu imam işte En-Nurul Lami'de vurgulanan. Efendim Sami Efendi Hazretlerinin okuması, bunu tercümesini iletmesi, İslam dünyasının bir tesbih gibi imamesine ihtiyaç var işte. Evet. Ümmet o. Onu vurgulamak istiyorlar.
Evet.
Her kafadan bir ses çıkmasın, İslam dünyasının da bir şefi olsun. Orkestra şefi. Orkestra şefi olmasa her kafadan bir ses çıktı mı gürültü çıkar. Allah razı olsun. Yani onların her şeylerinde bir ibret ve bir hikmet var. Allah için.
Yine Şam'a gittikleri bir seferinde Muhiddin İbn Arabi Hazretleri'nin türbesinde Fatiha okumak için Sami Efendi bulunuyor. Cezayir'den bir grup. Onlar da ziyarete gelmişler. Ve o dönemde Cezayir Fransızların işgali altında, bir savaş devam ediyor. Oradaki Cezayirliler dua ediyorlarmış ümmeti Muhammed'e, Cezayirlilere ya Rabbi yardım eyle, zafer nasip eyle diye. Sami Efendi de uzun uzun amin demiş, onların duasına iştirak etmiş. Ertesi gün gazetelerde haber, işte Cezayir'de Müslümanlar galip geldi, Fransızları kovaladılar diye. Yani ümmet derdinde olan bir insan Sami Efendi Hazretleri. Tabii şer'i hassasiyetleri de çok titiz bir insan Sami Efendi. İstanbul'dan Medine'ye göç edeceği zaman amca kızı varmış, Sıddıka Hanım diye, İstanbul'da oturan. Yani bir güle güle diyeyim, yani yolunuz açık olsun vedalaşmak için. Çünkü bir daha gelmeyecek muhtemelen. Yerleşecek Sami Efendi Hicaz'a. Erenköy'e gelmiş amca kızı Sıddıka Hanım. Sami Efendi Hazretleri o amca kızıyla ayrı odalarda konuşmuşlar. Arada kapı açık. Diğeri o bayan öbür odada, Sami Efendi bu odada, öyle konuşuyorlar. O dönemde Sami Efendi Hazretleri 91 yaşında, Sıddıka Hanım 85 yaşında.
Allah Allah.
Ona rağmen amca kızı, akraba, yine de şer'i hassasiyette, mahremiyet konusuna
evet,
böyle dikkat eden bir insan.
Evet.
Sami Efendi.
Evet Necdet'ciğim, sohbetimizin sonuna geldik. Buna tabii Hacı Sami Efendi Hazretleri gibi bir gönül sultanını böyle bir programa sığdırmak mümkün değil ama biz böyle onun hayatından birer çiçek bir araya getirerek bir böyle buket hazırladık. Bu sahurdan sehere programımızın dinleyicilerine sunduk. Rabbim bu sohbetin tesirini halka eylesin.
Amin.
Başta nefsimiz olmak üzere de hem dinleyicilerimizi hem bizi onların şefaatlerine nail eylesin.
Amin.
Değerli dinleyicilerimiz, bir sahurdan sehre programını daha istemesek de burada sonlandırmış oluyoruz. Rabbim size hayırlı Ramazanlar, hayırlı oruçlar nasip etsin. Ve bu güzel sohbet vesilesiyle de Cenab-ı Hak bizi onların izinden giden, onlara layık derviş olmayı nasip etsin diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.